Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde sizlere daha önce anlatmaya başladığımız Hac suresinden devam ediyoruz. Bu surenin 41. ayet kerimesine kadar gelmiş idik. Bugün 42'den itibaren zaman nispetinde inşallah sizlere anlatmaya çalışacağım. Bundan önceki ayet kerimelerde Rabbimiz son iki ayet kerimeye baktığımız zaman Mekke'den Medine'ye göç etmek durumunda kalan Müslümanların durumundan bahsederek sadece ve sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarılan insanlar vardı ki eğer Allah-u Teala şöyle ifade etmişti, eğer dünyada bazı insanları diğer bazılarıyla defetmemiş olsaydı yeryüzünde ibadet edilen yerlerden ne mescitler, ne havralar, ne de manastırlar hiçbirisi kalmazdı dedikten sonra Allah kendine yardım edenlere elbette muhakkak ki yardım edecektir. Ne zaman yardım edeceğini de Allah kendisi bilmektedir. Meta Nasrullah, Allah'ın yardımı bize ne zaman gelecek diye Müslümanların çok sıkıştığı anlar da olmuştur. Ama Rabbimiz kendi bilgisi dahilinde elbette ki bu yardımın ne zaman gelmesinin Müslümanlar açısından daha yararlı olacağını, daha mükemmel olacağını en iyi bilen Allah olduğu için biz beşer gözüyle baktığımız zaman bugün mutlak bize bir yardımın Allah'tan gelmesi gereklidir diye düşünebiliriz. Ama Rabbim bunun bugünkü yardımın bizim için hayır mıdır, şer midir veya gelecekteki yardımın bizim için daha iyi olup olmayacağını o bildiği için de ve Müslümanlara yardımı da hak olduğundan, kendisi çünkü Müslümanları savunacağını bundan önceki ayet-i kerimede belirtmişti. 38. ayet-i kerimede Allah-u Teala elbette Allah inananlara savunur çünkü Allah hiçbir hain ve nankörü de sevmez diye vaat etmişti. Bu vaat çerçevesinde mutlaka ve mutlaka Allah Müslümanlara yardım edecektir. Bunun ne zaman olacağına ise Allah-u Teala ne azabın ne zaman geleceğini söylüyor ne de yardımın ne zaman geleceğini belirtmiyor. Bu kendi bilgisi dahilinde olan bir iştir. Bundan sonraki ayetlerde de gelecek, biraz sonraki ayet-i kerimelerde ve Kur'an'ın genelinde de zaman zaman kafirlerden şöyle bir ifadeyi sıkça duyarız biz. Söyleyin bakalım, madem Allah'tan bize bir azap gelecek ise bu azap ne duruyor, niye gelmiyor diye zaman zaman Mekke müşriklerin ve peygamberimizden önceki dönemlerdeki peygamberlerimize de inanmayanların ortaya attıkları bir soruydu. Bugün de bu soruyla zaman zaman karşı karşıya kalıyoruz. Allah bize madem ki sizin Rabbiniz bizim için bir azap vaat ediyor, bu azap niçin gelmiyor gibi buna benzer soruları her tarihin her döneminde rastlamışızdır. Ama Allah-u Teala azap geleceğini onlara vaat ediyor ama ne zaman olacağını, ne zaman geleceğini, saatini, tarihini, dakikasını belirtmiyor. Aynen bunun gibi Allah-u Teala Müslümanlara da yardımı haktır. Bu kendisi garantisi altına almıştır ve vaadidir. Biraz önceki ayet-i kerimede okuduğum gibi. Ama bunun ne zaman olacağına Allah karar veriyor, Allah takdir ediyor. Evet, işte Allah bu şekilde kendine yardım edenlere elbette ki mutlaka yardım eder ve Allah çok kuvvetlidir, yegana galip olandır dedikten sonra onlar ki kendilerine yeryüzünde iktidar verdiğimiz takdirde, yani Allah ve peygambere inanmış, kendisini Allah'a ve peygambere teslim etmiş, sadece ve sadece Rabbim Allah'tır dediği için beldesinden, yurdundan, vatanından, annesinden, babasından, eş ve çocuklarından bir başka bölgeye göç etmek, hicret etmek zorunda kalmış olan Müslümanlar, Allah tarafından kendilerine bir iktidar verildiği zaman onlar şu özellikleri taşırlar. Bir, namaz kılarlar. Yani bir Müslümanın en önemli özelliği, Kur'an'ın genelinde sık sık bu ifadelere rastlıyoruz ve Allah mümini tarif ederken, Müslümanı tarif ederken, Müslümanın olmazsa olmaz şartı olarak ileri sürdüğü bazı özellikler vardır. İşte bu özellikleri mutlaka Müslüman üzerinde taşımalıdır, üzerinde bulundurmalıdır. Bunlar nedir? Bir, namazı mutlaka kılması lazım. Zamanında ve de vakti vaktince kılması lazım. Bunda herhangi bir tehirlik, herhangi bir usangaçlık, herhangi bir bıkkınlık ve yılgınlık alametleri göstermemesi gerekir. Bu bir önemli özellik. Bir başka önemli özellik de namaz mutlaka Müslümanın hayatından bir kötülüğü götürmesi, kötülükleri bir demeyelim, bütün kötülükleri götürmesi ve iyilikleri de o Müslümana kazandırması gerekir. Böyle bir Müslüman tipi olması lazım. Namaz kılan insan diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimse olması lazım. Komşusu kendisinden emin olması lazım. Çoluk çocuğu kendisinden emin olması lazım. Namaz kılan insan cömert olması lazım. Ağzından kötü söz çıkmaması lazım. Kur'an'ın ifadesiyle namaz kılan insan leyyin, yumuşak olması lazım. Kalp kırıcı olmaması gerekir. Müjdeleyici olması gerekir. Nefret ettirici olmaması gerekir. Böyle bir namaz kılması lazım. Allah'ın kendisine rızık olarak verdiği nimetlerin içerisinde olan Müslüman, bu nimetleri kendim kazandım, kendi iktisat bilgimde çok başarılı oldum, çok güzel benim tezgahtarlığım vardı da bunun için bu kadar zengin oldum değil, böyle düşünmeden tamamen bu rızkı, bu malı, bu mülkü, bu saltanatı, bu ekonomik gücü Allah'ın kendisine verdiğini bilerek Allah'ın istediği şekilde ve Allah'ın istediği yerlere de bu Müslüman infakta zekat vermesi gerekir. Bir başka özellik, bu Müslüman Rabbim Allah'tır diye yurdundan hicret etme konumunda olan Müslüman mutlaka iyiliği emretmesi çevresindeki insanlara ve bir başka özellik, bir kötülüğü gördüğü zaman da ondan mutlaka vazgeçirmeye çalışması kendisinde olması gereken Allah tarafından verilen bir özelliktir. Bu özellikleri taşıması, bu özellikleri üzerinde bulundurması gerekir. İş, bütün işlerin sonu da der Rabbimiz ayet-i kerimenin sonunda velillahi akibetül umur, bütün işler en sonunda döndürülüp Allah'a dönecektir. Ve bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Karar verme, hüküm verme, kim cezaya layıktır, kim de mükafata layıktır, bunu bilecek olan sadece ve sadece Allah'tır dedikten sonra Allah-u Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dönüyor. Çünkü Peygamberimiz peygamberlik süreci içerisinde zaman zaman bunalımlara düşmüştür. Yani bunalıma düşmesi de acaba bu görevinde ben başarılı olamıyor muyum? Bu insanlara din götürüyorum, din anlatıyorum, Allah'ın emirleri bunları duyuruyorum ama bunlar beni sürekli yalanlamaktalar, beni kabul etmiyorlar, peygamber olarak beni görmüyorlar diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böylesine serzenişlerde bulunduğu zamanlarda, acaba kendi kendine irdelediği zamanlarda, ben görevimi hakkıyla yapıyor muyum, yapamıyor muyum diye düşündüğü dönemlerde, elbette ki bir peygamberimiz bile böylesine kendi kendine bir değerlendirme, otokritik yaparsa biz Müslümanların da mutlak manada böyle bir otokritiği yapmamız gerekiyor. Acaba ben çevremdeki insanlara neler götürüyorum, neler getiriyorum? Ben dini götürebiliyor muyum? Din anlatabiliyor muyum? Yaşantımla onlara örnek olabiliyor muyum? Efendime söyleyeyim, masal hikaye anlatmak yerine televizyonun karşısına geçip film seyretmek yerine onlarla birlikte acaba ben Allah'ın ayetlerini kimlere götürebildim, kimlere götürmedim diye kendi kendine zaman zaman bu soruyu sorması gerekiyor. İşte Rabbimiz bunu bize örnekleyerek peygamberimize diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin görevimi acaba yapmada bir eksiklik mi var diye düşündüğü dönemlerde peygamberimize şöyle dedi. Ve in yukezzibuke fakat kezzebet kablehum kavme Nuhin ve Adun ve Semud. Peygamberimizden önce yaşamış olan peygamberlerimizi Rabbimiz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hatırlatarak, ey peygamberim, onlar seni yalanlıyorlarsa, Mekke müşrikleri sana inanmıyorlarsa, senin getirdiğin ayetleri yalandır diyorlarsa, hatırlamalısın ki, bilmelisin ki, yani senden önce Nuh kavmi, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı. İlk defa yalanlanan peygamber sen değilsin. Nuh peygamberin kavmi de Nuh peygamberimizi yalanlamıştı. Hatta yalanlayanların içerisinde eşi de vardı, çocuğu da vardı. Bir başka peygamberimiz ve kavmi İbrahim'e ve kavmi Lut. Lut peygamberin kavmi de Lut aleyhisselamı yalanladı. İbrahim peygamberimizin kavmi de İbrahim peygamberimizi yalanladı. Daha bitmedi ve ashab-ı Medyen. Medyen ashabı da Şuayb peygamberimizi yalanladı. Ve küzzibe Musa. Musa aleyhisselam da yalanlanan peygamberlerden olmuş idi. İşte Allah-u Teala peygamberimizi teselli etmek adına onun yaptığı görevleri hatırlatarak kendisine senin görevin Allah hiçbir peygamberimize ve hiçbir Müslümana şöyle bir soru sormayacak. Kaç kişiyi Müslüman yaptın sorulmayacak bir sorudur. Ama bu dini Allah'ın insanlarından, Allah'ın yeryüzüne varlıklarından, insan varlığına sen bu dini kaç kişiye götürdün, kaç kişiye anlattın, kaç kişiye Allah'ın ayetinden haber verdin, hesabı sorulacak olan soru budur. Bütün peygamberlerimizin ortak bir özelliği vardır. Ve bu özelliklerden bir tanesi peygamberlerimizin müjdeleyici olması, Allah'ın dinini anlatmaları. Bir başka özelliği de peygamberlerimiz görevlerinin sadece tebliğ görevi olmuş olması. Bir başka özelliği peygamberlerimizin yaptıkları iş karşılığında, yani peygamberlik görevinin yerine getirmelerin karşılığında, insanlara din götürmelerin karşılığında hiç kimseden bir ücret talep etmemeleridir. Bu peygamberi bir metottur. Bütün peygamberlerimizin ortak özelliğidir bu. Hiçbir peygamberimiz din götürdüğü kavminden ücret almamıştır ve hiçbir peygamberimiz de sadece ve sadece insanlara tebliğ görevinde bulunmuşlardır. Onların Müslüman olup olmadıklarından dolayı kendilerine Allah tarafından bir soru sorulmayacağı, sorguya çekilmeyeceği bütün peygamberlerimize bildirilmiştir. Hatta bu zaman zaman peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ın içerisinde de hatırlatılır. Peygamberimizin Ebu Talib'i çokça Müslüman olmasını istediği zaman Allah-u Teala sen istesen de onları İslam'a getiremezsin şeklinde peygamberimizin zaman zaman uyarıldığını da görüyoruz. Evet, sadece yalanlayanlar Mekke müşrikleri değil, diğer peygamberlerimizin kavimleri de peygamberi yalanladılar. Dolayısıyla yalanlanan, sen yalan söylüyorsun denilen de sadece bizim peygamberimiz değil, bizim peygamberimizden önceki peygamberlerimiz de kavimleri tarafından, kendi içinden çıktıkları kavimlerin tarafından yalanlanmışlardı. Ama sanki Mekke müşriklerine Allah-u Teala böyle bir hatırlatmada bulunarak işte Mekke müşriklerin dikkatini çekti ve de dedi ki önceki kavimler fe emleytü lil kafirine sümme ahastuhum. Allah-u Teala o kafirlere de peygamberlerimizi yalanlamaların neticesinde kafirlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onları başıboş kalmadım. Bu ifadeyle Cenab-ı Hak sanki Mekke müşriklerine şöyle diyor. Ey Mekkeliler, cezalandırılmanızdaki gecikme sizi yanıltmasın. Size verilen süre sona erdiğinde eğer verilen süre içinde gidişatınızı düzeltmemişseniz önceki topluluklar gibi siz de cezalandırılacaksınız demek istiyor Allah-u Teala. Buradaki esas ikab peygamberimizin bir yerde gönlünü almakla birlikte Mekke müşriklerine de bir hatırlatma. Sakın ola ki sizin küfrünüzde devam etmiş olmanız Allah tarafından size tanınmış olan bir süredir. Bu umulur ki bu süre içerisinde siz küfrünüzden vazgeçersiniz de peygamberinize, sizin içinizden çıkan peygambere inanırsınız. Eğer bunu yapmazsanız fekeyfe kâne nekir. İşte bakın benim cezam size nasılmış, o zaman siz anlayacaksınız. Ayetin sonundaki nekir kelimesi Arapçada çok geniş bir anlama sahip olduğunu görüyoruz ki şu iki anlamı da ifade ettiğinde görebiliyoruz. Birinci olarak karşısındakinin kötü davranışından duyulan hoşnutsuzluk anlamı çıkıyor ki o zaman Mekke müşriklerin peygamberimize karşı kötü davranışlarından duyulan rahatsızlığı Allah'ımız ifade etmiş oluyor. Bu yanlış yapıyorsunuz, ben buna razı değilim diyor. İkinci bir anlam olarak da insanı tanınamayacak kadar değiştiren şiddetli bir ceza. İnsanı tanınamayacak kadar değiştiren şiddetli bir ceza. Yani böyle düşündüğümüz zamanda da Allah kafirlerin suretlerini öylesine bir şekle sokuverecek ki bu onları tanınamayacak bir hale götürüverir. Bu durumda şöyle bir anlamda verebiliriz. Bak bu kötü hallerinde onları yakaladığımız zaman cezam ne kadar korkunçmuş bir bilin şeklinde de bu nekir kelimesinden böyle bir anlam çıkarmamız da mümkündür. Evet. Devam ediyor Rabbimiz. Fekeeyyin min karyetin ehleknaha ve hiye zalimetun fe hiye haviyetun ala uruşiha ve bi'rin muattalatin ve kasrin meşidin. Yine o günlerden geçmiş dönemlerdeki bu yukarıda sayılan peygamberlerimizin kavimlerinden Allahu Teala örnekler vererek ve keeyyin min karyetin ehleknaha ve hiye zalimetun. Bu kavimlerden önceki Allahu Teala'nın yok ettiği, ortadan kaldırdığı, helak ettiği kavimlerden bahsederek zulmederlerken helak ettiğimiz nice memleket vardı ki zulmederlerken, peygamberlerine zulmederlerken veya kendi içindeki o mazlum insanların hak ve hukukları çiğnerlerken Allahu Teala'nın helak ettiği nice kavimler vardı ki fehiye haviyetun ala uruşiha ve bi'rin muattalatin ve kasrin meşidin. Onlar o hale geldiler ki duvarları tavanların üzerine çökmüş bir haldedir. Yani duvarlarının yıkılmış, tavanların çökmüş olduğunu ifade ederek Allahu Teala onların artık bir harap olduğunu, başka ne olduğunu, nice kullanılmaz olmuş kuyu ve harabeler arasında bomboş duran nice yüksek saraylar vardı onların. Buradaki ve bi'rin muattalatin bir kullanılan atıl vaziyetteki kuyudan bahsederken Allahu Teala elbette ki bir kuyunun olmuş olması orada bir yerleşim yerinin olduğundan anlaşılır. Yani bir yerde bir kuyu varsa orada mutlaka bir yerleşim yeri vardır, insanlar vardır, bir yerleşik hayat vardır. Ama ve bi'rin muattalatin denmek suretiyle de sanki orada yaşayan insanlar artık o kuyu kullanmaya insan olmadığı için kullanılmıyor elbette ki kuyu. Oranın sahiplerinin artık yok olup gittiklerini ve kasrin meşidinde de onlar yaşarlarken yüksek yüksek binalarda, saraylarda yaşıyorlardı ama bugün oraya gidip baktığınız zaman hiçbir şeyler kalmamış. Başka bir ayet-i kerimede ke enlem yağne fiha, sanki oracıklarda bu kuyuların etraflarında bu yüksek saraylarda yaşayan hiç kimseler olmamış gibi bir harabe haline getirdiğinden bahsetti Rabbimiz. Bununla da o gün peygamberimiz zamanında Mekke müşriklerine, bugün ise bizim etrafımızda yaşayan, Allah'la, peygamberle savaşmak isteyen, savaşan, mücadele eden insanlara Rabbimiz, siz saraylarınıza, yerleşik düzenlerinize, kuyularınıza, ekonomik gücünüze, siyasi ve askeri gücünüze güvenmeyin. Sizden daha güçlü ve kuvvetli olanlar vardı. Allah'ın karşısında bunlar yok olup gittiler. Siz de aynı akıbetle karşı karşıya kalırsınız. Bunu göz önüne alın. Demek için şöyle dedi Rabbimiz. Efelem yesiru fil arzı. Onlar, bu insanlar Allah'la, peygamberle savaşmak, Allah ve peygamberin emirlerine karşı çıkan insanlar hiç yeryüzünde gezmediler mi ki? Efelem yesiru fil arzı. Yeryüzüne bir gezseler, bir dolaşsalar ya, tarihi kalıntıları bir araştırsalar ya, bunlar nereden kalmış? Bunların kimler yaşamış? Kimler neleri, hangi güce sahiplermiş de acaba bunlar bunlara karşı koyamadılar mı? Bir sel felaketinden, bir rüzgardan, bir depremden, bir zelzeleden buna karşı kendilerini koyabilecek herhangi bir güçleri, ekonomik güçleri yok muydu? Binaları bu kadar zayıf mıydı gibi bu Allahu Teala bir gezsinler, dolaşsınlar, bunlardan bir ibret alsınlar der. Ve dolaşırlarken de böyle bir affedersiniz hayvanvari gezmesinler. Hayvanların da elbette ki gözleri var. Onların da kalpleri var. Gözleri var onların da. Ama onların gözleriyle insan gözünün farklı olması gerektiğini hatırlatarak فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ لِيَعْقِلُونَ بِهَا. Onların kalpleri yok mu? Hiç düşünmezler mi? Hiç akletmezler mi? وَاَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. O tabiattan gelen seslere karşı kulakları hep sağır mı kalır? İşitmezler mi onlar? فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْاَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ اَلَّتِي فِي الصُّدُورِ. onların gözleri de var. Görmüyorlar mı onlar? Halbuki gerçekte bu gözler, Allah'ın verdiği gözler kör olmaz. وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبْ اَلَّتِ فِي الصُّدُورِ Şu kalplerin, göğüslerin içerisindeki kalpler var ya, onlar kör olur. Gerçekte kör olacak olan onlardır. Bir insanın kalp gözü açıktır falan derler ya, aslında o da yanlış manada kullanılan bir kelime. Bir insan zaten Allah'ı bulmuşsa, Allah'la iman etmişse, Allah ve peygamberi kendisine önder, rehber olarak kabul etmişse, Rabbim sen benim Rabbimsin, Allah'ımsın demiş ise, Allah'tan başkasını ilah görmemiş ise, peygamber aleyhissalatü vesselam onun için tek önder, tek rehber, tek kılavuz ise, Kur'an onun için kendisinde hiçbir şüphenin olmadığı kitap olarak kabul etmişse, bu adam kalp gözü açıktır. Yani kör değildir bu adam. Bu kör değildir. Kalp gözü açık dendiği zaman toplumda hemen bu insandan bir takım mucizeler, kerametler beklemeye bakıyoruz. İşte benim kalbimden geçeni bilir gibi yanlış ifadelerin içerisine gidiyoruz. Eğer bir insan Allah'ı biliyorsa, tanıyorsa, peygamberi biliyorsa, Kur'an kendisinin en önemli kutsal kitabı ise bu adam kalp gözü açıktır işte. Allah da öyle diyor zaten. La ta'mel ebsaru velakin ta'mel kulubulleti fissudur. İnsanların şu gördüğünüz vücudundaki gözleri, organizmadaki gözleri kör olmaz. Bunun açık veya kapalı olmasının hiç önemi yoktur. Mühim olan insanın bu cesedindeki, bu sadrındaki, bu göğsündeki kalbinin kör olup olmamasıdır. Onun kör olması insanın ilahi tevhide ulaşamaması, Allah'a ulaşamaması, açık olması ise onu Allah'ı Rab olarak kabul etmesidir dedi Rabbimiz Teala Hazretleri. Evet, yeryüzüne dolaşırken o halde biz de böylesine kör olan, hakikati işitmeyen, hakikati düşünmeyen insanlar gibi gezmeyelim. Bizim seyahatimiz inanılan insanın seyahati inanmayandan farklı olmalıdır. Hakikati gören, hakikati bilen bir insan olarak seyahat etmek Rabbimiz tarafından bize tavsiye edilen bir metottur. Onun için yürürken herhangi bir yerden bir başka yere gittiğimiz zaman oralarda Allah'ın hakimiyetini, Allah'ın gücünü ve kuvvetini her zaman aklımızda tutalım, düşünelim, tefekkür edelim ve bakar körlerden olmayalım inşallah Teala. Evet. Ve yestecilunke bil azabe ve len yuhlifallahu va'de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunlar senden azabı çabucak gelmesini istiyorlar. Kafirler öyle diyorlar. Hadi bakalım söyle, sen bize sık sık bu azap gelecek diye söyleyip duruyordun. Niye gelmiyor diyorlar da Allahu Teala da diyor ki ve yestecilunke bil azabe ve len yuhlifallahu va'de. Hiç unutma ki Allah kesinlikle ama vaadinden geri dönecek değildir. Böyle bir şey olmaz. Peygamberimize onların sorduğu sorular neticesinde peki sen eğer sen gerçekten peygambersen bizi tehdit eden azap neden gelmiyor? Zira biz senin Allah'ın peygamberi olduğunun iddiasını kabul etmiyoruz diyorlardı da Allah da diyor ki ben vaadimden dönmem, merak etmesinler. Onlar azabın çok çabuk gelmesini istiyorlar. Bu demin konuşmamızın başında da ifade ettiğim gibi onlara Allah bir şey vaat etti. Mutlaka azap onlara gelecektir dedi ama tarihini ve zamanını söylemedi. Bu karar Allah'ın iradesiyle olacak bir iştir. Allah'ın karar ve iradesi sizin zamanınıza ve takviminize göre değildir. Yaptığınız kötü amellerin sonuçları hemen de işlediğiniz anda ortaya çıkmaz. İleriki zaman içerisinde Allahu Teala bunu kendi bilgisi ve takdirine göre bunu yerin ve zamanın takdir eder. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma te'uddun. Hiç unutmayın ki şu da bir Allah'ın bildiği, sizin bilmediğiniz bir şeydir. Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl gibidir. Bunun zamanı çok uzundur. Siz bunun ne zaman gelip gelmeyeceğini bilmediğiniz gibi size de Allahu Teala bizlere de bir ipucu veriyor. Allah yanında ve inne yevmen inde rabbike günün Allah katındaki süresi ke elfi seneti mimma te'uddun o sizin bildiğiniz günler gibi değildir. Yani şu dünya günü gibi gün değildir. Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl gibidir. Bunu da hiç aklınızdan çıkarmayın. Bunu da Allah'ın verdiği bir bilgi olarak kabullenin. Ve ke'eyyin min karyetin emleytü leha ve hiye zalimetün sümme ehaztuha ve ileyyel masir. Zulümde devam edip dururken kendisine mühlet verdiğim nice memleket vardır ki ben onları nihayet yakalayıverdim. Dönüş ancak banadır. İşte peygamberimizden önce yaşamış olan nice kariye, nice köy, nice ahali, nice kabile, nice millet vardı ki Allahu Teala zulümleri sebebiyle onlara belli bir süre vermiş idi. Onlar bu süre içerisinde, Allah'ın kendine verdiği süre içerisinde imana gelmemişlerdi. Düşünün, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında peygamberimizin üzerine deve leşi koyanlar, peygamberimizi taşlayanlar, peygamberimizi Mekke'den göç etmek zorunda bırakılırken peygamberimize yapılan, sahabe yapılan zulümleri biliyoruz. Halid bin Velid gibi bir insanın Uhud savaşına Müslümanlara verdiği zararı veriyoruz. Allah-u Teala o gün eğer bu Müslümanları peygamberimize yapılan o karşı çıkmalara neticesinde bunları o gün yok etmiş olsaydı, bir Halid bin Velid gibi, bir Amr ibnil As gibi, bir Hazreti Hamza gibi Müslümanların, Hazreti Ömer gibilerin Müslüman olmamaları gerekirdi. O zaman kalmayacaktı. Allah-u Teala işte inkar eden insanlara bile o anda yok etmeyip onlara belli bir süre, belli bir zaman tanıyarak onların İslam'a gelmesini sağlıyor. Biz de onun için karşımızdaki insanlarla belki bugün bizimle tartışan, bizimle mücadele eden bu insanlar bugün Müslüman olmayabilirler. Biz onlara cezanın hemen gelmesini değil, onları tamamen Allah'a havale ederek belki ileriki bir zaman içerisinde Müslüman olmak onlara da nasip olabilir. Biz böyle bir düşünce içerisinde olmamız gerektiğini de ben bu ayet-i kerimeden anlıyorum. Ve Rabbimiz sonunda dedi ki ve ileyyel masir, işte dönüş ancak banadır. Bana geldiğiniz zamanda da kim haklıdır, kim haksızdır, kim doğru söylemiştir, kim yanlış söylemiştir, bunun kararını da ben vereceğim dedi. Kul ya eyyuhan nasu innema ene leküm nedirun mübin. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, Rabbimiz Allahu Teala peygamberimize hitap ediyor. Kul, onlara söyle ki ya eyyuhan nas, ey insanlar. Bazen peygamberimiz ey inananlar da derdi ama burada hitap bütün insanlığadır ve de bundan dolayı da peygamberimizin görevini Allahu Teala hatırlattı. İnnemâ ene leküm nedîrun mübîn. Sen onlara söyle ki ey peygamberim, bütün insanlara. Biz de bütün insanlara söylüyoruz bugün ve diyoruz ki onlara, innemâ, muhakkak ki ene, ben, leküm, sizin için, nedîrun mübîn. Ben ey insanlar, ben sizin için ancak gelecek tehlikeleri bildiren, cennetin var olduğunu bildiren, cehennemin var olduğunu bildiren apaçık bir uyarıcım. Ben sadece bir uyarıcım. Sizin kaderinizi, yani size gelecek olan azabın ne zaman geleceğini bilecek, tayin edecek değilim. Hüküm veren ve cezalandırma kararını veren sadece Allah'tır. Benim bu konuda sizlere bir ceza veya mükafat verme ve karşı çıkmanızdan dolayı cezalandırma, bana inananları da mükafatlandırma gibi bir görevim, bir sorumluluğum, böyle bir hakkım da yoktur. Bu tamamen Allah tarafından, Allah'ın kendisine aittir. Benim görevim de Rabbim bana zaten açıkça belirtti zaten. O da dedi ki sen apaçık bir uyarıcısın, insanlara bildiricisin. Benim emirlerimi insanlara duyuran bir tebliğcisin dedi. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. İnanıp da iyi işler yapanlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Birinci şart iman. İkinci şart Allah ve peygamberin tavsiye ettiği, bize örneklediği, bize anlattığı, kendi hayatta bizzat peygamberimizin yaşadığı güzel amelleri işledi. Böylesi insanlar için bir mağfiret vardır, bağışlanma vardır. Yani bu mağfiret Allah'ın onların hatalarını, zayıflıklarını, eksikliklerini, fazlalıkları görmezlikten geleceğini mağfiret sözcüğüyle biz anlayabilmekteyiz. Onlar için bol rızık vardır demek ise onlara orada izzetli bir şekilde bol bol nimetlerin verileceğini de biz yine bu ayet-i kerimeden anlayabilmekteyiz. Ve rizkun kerim, Allah tarafından hem bir dünyada iman etmiş ve salih amel işlemiş olan müminler zaman zaman dünyalık olarak yapmış olduğu yanlışlar vardır, hatalar vardır. Ve bunlardan bu insanlar özür dilemişlerdir. İşte Allah bu yapmış olduğu yanlışlıklardan dolayı, hatalardan dolayı, zayıflıklardan dolayı Allah da onların, Müslümanların bu hatalarını bağışlıyor ve bir başka olarak da bağışlamakta kalmıyor. Ve rizkun kerim, yani kendisine de bol bol zengin nimetler vereceğini de yine Rabbimiz bu ayet-i kerimesine ifade etti. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ. Hemen alternatif bir grup, inanan bir grup var. Peygamberin kendisine getirmiş olduğu tebliği kabul eden ve bu tebliğe göre hayat süren ve bu sürerken de zaman zaman yanlışlarını Allah tarafından affedilen bir grup var. Bir başka grup, وَالَّذ۪ينَ سَعَوْ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ. Öylesi insanlarda var ki ayetlerimizi reddetmekte, ayetlerimize karşı çıkmakta, yarışanlara gelince onlara da bir ecir, onlara da bir Allah tarafından verilecek olan bir şeyler var. Onlar da karşılıksız kalmayacak. Ulaike ashabul cahim, işte onlar da cehennemin halkıdır, cehennem ashabıdır. Cehenneme de adam lazım, oraya da müşteri lazım. İkisine de hem cennet için hem cehennem için Allah İnsanların dünyada yaptıklarının karşılığı olarak her ikisine de cenneti kazanan insan da dünyada kazanıyor, cehennemi kazanan insan da dünyada cehennemi kazanıyor. Allah işte bunun ikisinin de nasıl cennete gidileceğini, nasıl cehenneme gidileceğini de açıkça belirtti. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ. Allah'ın ayetlerini reddetmekle sanki yarışanlar, koşuşanlar, ya koşma Allah'a karşı gelmek için birbiriyle olmadık olmadık entrikalar üretenler var ya, işte onlar cehennem ashabıdır. Bir de cennet ehli var. Cennet ehli ise iman, salih amel ve bunun karşılığında da Allah tarafından bağışlanma. İki yolda Allah net bir şekilde tarif etmiş. İnsan dediği varlığa da bir irade vermiş. Seçimi de kendine bırakmış. Allah bu konuda baskıcı ve dayatmacı olmuyor. Ben sana yollara açık açık çok net bir şekilde ortaya koydum. Kabul etmek ve reddetmek artık tamamen senin elindedir. Bu ikisinden birisini kabul edebilirsin dedi Allahu Teala. Evet. Ve ma ersalna min qablike mir rasulin ve la nebiyyin illa iza etemenna elqa eşşeytanu fi ümniyetihi. فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَتِهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ. Evet, bu ayet-i kerime üzerinde isterseniz manasını vereyim, ondan sonra biraz konuşmamız gerekiyor bu ayetle ilgili olarak. Rabbimiz bu ayet-i kerimede yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yönelerek şöyle de, ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir Rasul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda, o bir tebliğde bulunduğunda şeytan onu dileğini ille de beşeri arzular katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah şeytanın katacağı şeyi iptal eder, sonra Allah kendi ayetlerin lafız ve mana bakımından sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayet peygamberlerimizin dahi yanılabileceğini, ancak Allah'ın onları yanılgıdan ve şeytanın vesvesesinden koruduğunu, böylece peygamberlerin tebliğlerini kusursuz bir şekilde yapma imkana kavuştuklarını biz bu ayetten anlamaktayız. Bir tefsire göre de ayetin manasını şöyle verebiliriz. O vahyedileni okuduğu zaman şeytan dinleyenlerin kalplerine batıl şüphe ve ihtimaller getirir gibi, böyle bir ifadede ayeti böyle de tercüme etmemiz mümkündür. Evet, bu ayet-i kerime ile ilgili olarak birkaç ayeti daha birlikte mütalaa etmemiz gerekiyor. Bağlantısı vardır deniyor. Bunlardan bir Necm suresi var. 19 ve 20. ayetlerinde, bir de İsra suresinde var. Bununla ilgili olarak maalesef bazı yanlış bilgilere düşüldüğünü görüyoruz. Güya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okuduğu zaman buradaki bazı put isimlerini saymış, Necm suresini okumuş ve de Peygamberimiz Kabe'nin etrafında olan bir hadise de Kabe'deyken olan bir hadise, Peygamberimiz Necm suresini okuyor ve de secdeye varıyor. Bunun üzerine oradaki bulunan Mekke müşriklerinden bulunanlar da Peygamberimizle birlikte secdeye varıyorlar. Bunu görünce de sanki o ayet içerisinde, Necm suresindeki ayette de putlardan, Lat, Menat, Uzza'dan bahsedildiği için etrafta Mekke müşrikleri şöyle bir ifade yarıyor. İşte Allah, güya Peygamberimiz burnunda bir hadis uydurulmuş. Aslında gerçekte böyle bir hadisin olmadığı, bizim güvendiğimiz hadis kitapları içerisinde olmamasından ve de büyük müfessir de bu hadisi böyle bir şeyde kabul etmiyorlar. Güya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrikleriyle biraz uzlaşmak istiyor, anlaşmak istiyor da onlara yaklaşmak için yumuşak davranıyor da bunun üzerine Allah-u Teala İsra suresindeki ayetle Peygamberimizi şiddetli bir şekilde uyardığını, Peygamberimize şiddet ifade eden bir şekilde uyardığını, bu Hac suresinin 52. ayet kerimesiyle de güya gönlünü aldığını ifade etmek için söylenler de kesinlikle böyle bir şey olmamıştır diyoruz, reddediyoruz. Doğrudur, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okumuş ve sonunda secde etmiştir. Bunun üzerine tüm dinleyenler, Müslüman olsun, o Peygamberimizin yanındaki Müslümanlar olsun, müşrikler olsun, secdeye kapanmışlardır. Olay budur, bunda da bir gariplik yoktur. Durumu şöyle bir incelediğimiz zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok veciz olan Kur'an'dan şiddetli bir bölümü etkileyici bir şekilde orada bulunan insanlara Peygamberimiz okuyor. Doğal olarak da bu durum duygusal bir etki yaratıp ister istemez Mekke müşrikleri Peygamberimizin okuduğu Kur'an'ı dinledikten sonra secdeye kapanıyorlar ve bundan sonra da güya Peygamberimize karşı işlerinden ve tökimselerden bir yenilgiyi şöyle diyerek açıklamaya çalışmış olmalılar bu Mekke müşrikleri. Biz Muhammed'in aleyhissalatü vesselam bizim putlarımızı yücelttiğini duyduk. Bu nedenle onunla birlikte secdeye kapandık diyerek Peygamberimizle secdeye kapanmalarını diğer arkadaşlarına karşı böyle ifade etmişlerdir. Yani Peygamberimizin aslında okuduğu Kur'an'dan etkilenip secdeye kapandıklarını, oradaki Peygamberimizin yanındaki insanlarla bir secdeye kapanmalarını biz böyle anlıyoruz. Ama onlar kendileri dağıldıktan sonra işte Peygamberimizin diğer insanlara karşı kendileri savunmak için biz Muhammed'in bizim putlarımızı yücelttiğini duyduk da onun için secdeye kapandık gibi bir ifade kullanıyorlar. Habeşistan'daki muhacirler ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyşlerle arasında bir uzlaşma olduğunu işaret eden bir uydurma, böylesine bir haberi duyuyorlar ve de Mekke'ye dönüyorlar. Müslümanlara müşrikleri bir anda secde ederken gören birisi aralarında uzlaşma ve barış yapıldığını sanmış olmalı ki hemen Habeşistan'daki Müslümanlara böyle bir haber uçuruluyor ve oradan da Mekke'den Medine'ye göç etmiş olan muhacirlerden yaklaşık 33 kişi o gün Mekke'ye dönüyorlar. İşte bu olay, Kureyş'in secde etmesi, onların bu olayı kamufle etmek için yaptıkları açıklama ve Habeşistan'daki Müslümanların geri dönüşü böyle bir hikaye oluşturmak üzere birleştirilmiştir. Öyle ki bazı güvenilir alimler bile bunu kanmışlıklarını görüyoruz. Çünkü insanoğlu yanılır. Takva sahibi akıllı kimseler de bundan müstesna değildir. Doğrusu sadece ve sadece Allah peygamberlerimizin yanlışını düzeltmiştir. Alim dediğimiz insanların da zaman zaman böyle hatalar yaptığını görebilmekteyiz. Fakat müttaki kimselerin hatası çok daha zararlıdır. Buna da dikkat etmek lazım. Çünkü saf insanlar doğru davranışları birlikte onların hatalarını da gözü kapalı kabul edebilirler. Diğer taraftan fitneciler de salih insanların bu hatalarını toplarlar ve bunları tüm hadis kitaplarının yanlış olduğunu ve reddedilmesi gerektiğini ispatlamakta kullanabilirler. İşte Peygamberimizin Allah tarafından böylesine yani gönlünü almak için bu ayet-i kerime gönderdiği şeklindeki olay kısacık anlatmak gerekirse böyledir diyoruz. Kısaca olayı şöyle tekrar toplamak gerekirse, Peygamberimiz Necm suresini Kabe'de okuyor. Bunu gören Peygamberimizin yanındaki Müslümanlar ve müşrikler, dinleyenler, oradakilerin hepsi secdeye kapanıyorlar. Müşrikler de secdeye kapanıyor tabii ki. Ama bunu etrafındaki insanlara anlatırken kendilerini kurtarmak adına, işte Muhammed Aleyhisselam burada Necm suresini okudu, orada bizim putlarımızı yüceltti diyorlar. Böyle birlikte Peygamberimizle Müslümanların ve müşriklerin birlikte secde etmesinden dolayı da Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara bir haber uçuruluyor. Bu haberde Peygamberimizin Mekke'deki müşriklere bir uzlaşma, bir anlaşma yaptığı şeklinde, bunu duyan oradaki Müslümanlar da göç etmek gibi bir durumla karşı karşıya geliyorlar ki hakikaten böyle bir durumun da olmadığını onlar da anlayıveriyorlar. Evet, biz şunu anlayacağız, bu ayetten şunu anlayacağız. Yani şeytan durmuyor, Peygamberimizin getirdiği mesaja bile dinleyen insanlara bir takım ivalar, bir takım vesveseler veriyor. Bizim de bugün din götürdüğümüz insanlara Kur'an dinlerken veya Kur'an okurken şeytan boş durmuyor, bizim karşımıza çıkıyor ve de o bir şeyler yapmak için mutlaka uğraşıyor. O halde uyanık olmak lazım, dikkat etmek lazım. O şeytanın ivasından ve vesvesesinden uzak kalmak elbette ki bizim elimizde olan bir iştir. Şeytan bizim karşımıza çıkıp ben şeytanım demeyecektir. Onun bize getirmiş olduğu o şüpheci ve tereddüt edici şeylerden uzak kalmak adına bunu şeytandandır diyebilmemiz lazım. Bunu diyebilmek için de Kur'an'la olan ilişkimizin, Allah'la olan ilişkimizin sürekli ama kesintisiz olması gerekiyor. Kesintisiz olabilmek de, insanın Allah'la ilişkisini kesmemesi de sadece ve sadece Kur'an'la olur, Allah'a ibadetle olur, Allah'a ihlasla, samimiyetle bağlanmakla olur. Evet. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهَا فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Bu ayet-i kerimede de Rabbimiz bize şöyle diyor. Bir de bu kendilerine ilim verilenlerin onun mesajını muhakkak Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilip de ona inanmaları ve kalpleri mutmain bir şekilde boyun eğmesi içindir. Şüphesiz ki Allah inananları mutlaka doğru yola iletir. Yani Allah-u Teala hem salih hem de günahkar insanları sınamak için zaman zaman buna benzer şeyler olabilir. Yani Allah'tan gelen bir şeyin gerçek olduğunu bilip inanın da vardır, inanmayan da vardır. Kalpleri mutmain bir şekilde eğmesi için, yani böyle şeytan niye böyle şeyler yapıyor? Yapmasa olmaz mı? Allah şeytana böyle bir görevi vermeseydi de insanlar tamam düpedüz inanıverse, zaten böyle bir varlık var yani önceden. Meleklerde böyle bir Allah tarafından kendileri yaratıldıkları zaman onlarda nefis diye bir olay yok. Şeytanın onları kandırması, aldatması diye bir olay yok. Ama Allah insanı yaratıyor ve insan içerisinde hem salih insanlar var hem de günahkar insanlar var. İşte Allah hem salih insanı hem de günahkar insanları sınamak için şeytanın böyle tuzaklar kurmasına Allah izin veriyor. Ve şeytan acaba kimler bunun peygamberimizin getirdiği mesajı kimler kabul edecek? Kimler de şeytanın yolundan gidecekler? Bunun için Allah-u Teala işte diyor ki insana uyanık olması, dikkatli olması lazım. Kendisine gelen bu tereddütlerin, bu şeytani vesvesenin Allah'tan olmayıp şeytanın bir mekri, bir oyunu olduğunu kavraması, anlaması lazım ki Allah'ın haramlarından uzaklaşsın, Allah'ın helallerine yaklaşsın. Bunu da yapabilmek için işte Rabbimiz bizlere Kur'an'ın yoluna çağırıyor, peygamberin yoluna çağırıyor. Gelin kendinizi peygambere teslim edin, o sizi kesinlikle yanlış bir yola götürmeyecek. O peygamberin götürdüğü yol ve innallâhe lehâdillezîne âmenû ilâ sırâtın müstakîm diyecek Rabbimiz. Bir de işte bu yol ki Allah tarafından gelmiş bir gerçek olduğunu bilsinler ve de Allah iman edenleri kesinlikle dost doğru ve doğruluğa şüphe edilmeyen bir yola yönetir, iletir der Allah-u Teala. Evet, 54. ayet-i kerimeye kadar gelmiş olduk. İnşallah bir başka sohbetimizde bu ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.